Ayrım 18.
Araştırma sonuçlarımıza bakıldığında yalan ölçeği açısından suçlu denek grubunun suçsuz kontrol grubuna göre çok daha yüksek bir ortalama tutturduğu görülmüştür. Bu da bize suçlu gençlerin suçlu olmayanlara oranla daha fazla yalan söyleme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Yine yalan ölçeğinde en yüksek ortalama cinsel suçlularda bulunmakta, bunu şahsa ve mala ilişkin suçlular izlemektedir. Hırsızlık, yan kesicilik, sahtekarlık. Bu tür vakalar zaman zaman ortaya çıkan ya da yinelenen hırsızlık hallerini içerir. Bu da çocuğun ailesi tarafından bir sorun olarak dikkati çeker ve çoğu vakalarda düzeltmek üzere bilinen yöntemlere başvurulduğu, ancak bunların sorunun çözümüne yetmediği görülür. Davranış sorunları içinde aşağı yukarı en kesin olarak nedenleri bilinen ve gerekli önlemlerle en kolay önlenebilen suç hırsızlıktır. Çocuklarda hırsızlıkların büyük bir bölümü, aile çevresinin çocuğa mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklara saygı göstermesi konusunda gerekli kavram ve alışkanlıkları aşılamakta başarı gösterememesinden ileri gelir. Çocukta doğuştan mülkiyet kavramı yoktur. Çevresinde gördüğü, hoşuna giden ya da gereksinme duyduğu eşyayı çocuk kendine mal etmeye ya da düşünmeden kullanmaya girişir. Mülkiyetin anlamı çocuğun gelişimine uygun olarak ailece kendisine aşılanmalıdır. Çocuk hırsızlıklarının bir başka grubunu da yeni ve heyecan verici deneyimler yaşamak ya da çevresini atlatarak bir üstünlük veya egemenlik duygusu elde etmek amacıyla yapılanlar oluşturur. Çocuk ve gençlerde bu isteklerin doyurulması doğal ruhsal bir gereksinmedir. Bu istekler yararlı bir takım eğitsel faaliyetlerle yönlendirilmediği takdirde çocuk bunu komşunun bahçesinden meyve, pastacıdan çörek ve bunun gibi otellerden havlu çalma yoluyla doyurmaya kalkışır. Bu tür hırsızlıklar genel olarak grup halinde işlenir ve çokluk çalınan nesneyle bir gereksinmeyi karşılamak söz konusu değildir. Öte yandan para hırsızlıklarının birçoğunda çocuk ya da gencin şiddetle gereksinme duyduğu veya istediği bir şeyi elde etmek için çaldığı ileri sürülebilir. Ancak hırsızlığın kötülüğünü iyice öğrenmiş olan çocuk, gereksinme nedenle önemli ve güçlü olursa olsun bunu hırsızlık yoluyla doyurmaya kalkmaz. Haset, kıskançlık ve aşağılık duygusu gibi nedenlerle yapılan hırsızlıkta amaç, hoşa giden şeyi elde etmekten çok, söz konusu kişiyi ondan yoksun bırakmaktır. Bu tür bir kişiliğin tedaviye ve bu duyguların etkisinden kurtarılmaya gereksinmesi vardır. Çocuk ve gençlerin hırsızlıklarının bir bölümünün anne-baba baskısına ya da duygusal etkileşim eksikliğine karşı bir tür simgesel davranış olabileceğine değinmiştik. Bu tür hırsızlıklar doğrudan anne-baba otoritesine ya da onların otoritesinin bir simge ve uzantısı sayılan okul, daire ya da devlet otoritesine yöneltilmiş olabilir. Burada hırsızlık, başkalarına ait şeyleri çalma yoluyla onları atlatmak ve onlardan daha üstün olduğunu kanıtlamak ya da onların emir ve yasaklarına karşı gelmek için yapılmıştır. Hırsızlık olayında her şeyden önce çalınan şeyin ne olduğu, kimden çalındığı ve çalınan şeyin ne yapıldığının belirlenmesi gerekir. Daha sonra sorunu çözme görevini üstlenenler, kendilerini duygularına kaptırmadan, çocuğun öz saygısını ve gururunu kırıp, onu aşağılamadan, korkutmadan bu davranışını yinelemesini engellemeye çalışmalıdırlar. Araştırma bulgularımız, deneklerimizin %40'ının küçük yaşta edinilen başkalarına ait olan şeyleri çalma alışkanlığına sahip olduğunu göstermiştir. Bu alışkanlığa en çok sahip olan deneklere, mala ilişkin suçlu grubunda %70 oranında rastlanmış, bu oran cinsel suçlularda %33, şahsa ilişkin suçlularda %27.5 olarak saptanmıştır. Evden kaçma. Çocuk ya da gencin aile çevresinin mutlu bir ortama sahip olmayışı, ana babalar arasında sürekli geçimsizlikler, çocuğun onlarca sevilmeyip istenmemesi, ihmal edilmesi, kardeşlerinin açıkça tercih edilmeleri gibi nedenler bireyi aile çevresinden uzaklaşmaya zorlayabilir. Burada kaçışın iki ruhsal nedeni olabilir. Biri cezalandırılma korkusudur, diğeri kendisine iyi davranmayanları cezalandırmaktır. Araştırma bulgularımıza baktığımızda suçlu deneklerin %59'unun babalarının fazla iş vermesi ya da yaptıkları hatadan dolayı kendilerini cezalandırmasından korkmaları nedeniyle evden kaçtıkları görülmüştür. Kaçma nedenlerinden bir başkası da çocuk ya da gençlerin okudukları ya da sinema ve televizyonda izledikleri serüven öykülerinin etkisiyle o tür ilginç yaşamları taklit etmek istemeleridir. Bu kaçışın gerisinde ilgiyi çeken ve özlemi duyulan bir yeri gidip görmek gibi istekler de yatabilir. Gerçekten de araştırmamızda evden kaçmaya neden olan diğer etkenler arasında suç işlemek üzere kaçmak %15 ve başka kenti görmek üzere kaçmak %13 gelmektedir. Bunu çalışmak amacı ya da üvey anne ve babayla çatışma izlemektedir. Serseri Stanley öyküsünde gördüğümüz gibi bu tür serüvene düşkün çocukların gezginci bir işle uğraşmaları yararlı olmaktadır. Öte yandan çocuğun evden kaçma nedeni ortadan kaldırılmadan köklü bir önlem almak olanaksızdır. Suçlu deney grubumuzun tümü dikkate alındığında deneklerimizin %26.1'inin evden kaçtığı, evden kaçan deneklerin çoğunun da mala ilişkin suçlu grubundan %55.2 geldiği saptanmıştır. Öteki suçlu gruplarından şahsa ilişkin suçlularda evden kaçma oranı %23.9, cinsel suçlularda %16.6 olarak bulunmuştur. Okuldan kaçma. Okuldan kaçma, belirli durumlarda sık rastlanan bir olay ya da kesinlikle saptanmış bir alışkanlık olarak belirlendiği zaman bir çocuk problemi şeklinde dikkat çeker. Okul bölümümüzde çocuk ya da gencin okuldan uzaklaştırılmasına yol açabilecek etkenlere değinmiştik. Burada eklemek istediğimiz nokta, ev ya da okuldan yeterli bir neden olmaksızın sık sık kaçma, gece geç saatlere dek dışarıda kalma, gezme gibi durumların suçlulukla yakından ilişkili olduğudur. Araştırma bulgularımız da bunu doğrular yöndedir. Suçlu deneklerimizin %36.6'sının öğrenim yaşamları boyunca okuldan kaçtıkları belirlenmiştir. Deney alt grupları arasında en çok okuldan kaçan deneklere mala ilişkin suçlu grubunda rastlanmıştır, %55.2. Diğer suçlu gruplarında şahsa ilişkin suçlularda okuldan kaçma olayına %34, cinsel suçlularda %31.1 oranında rastlanmıştır. Saldırganlık ve yıkıcı davranış. Bu başlık altında görülen vakaların çoğunu soygunculuk, kötü niyetle zarar vermek, başkalarına sataşmak, saptanan saldırganlık halleri, kendi eşyalarına ya da başkalarınınkine zarar vermek oluşturur. İntikam, kıskançlık, başkaldırı ve bunun gibi duygular çocuğu kırıcılığa sürükleyebilir. Bu durumlarda kırılan eşya, bu duyguların yöneltildiği kişilerin simgesi haline gelmiştir. Okul eşyası üzerinde kırıcılıkların bir bölümü, okul otoritesine karşı simgesel bir düşmanlık olarak ortaya çıkabilir. Çağdaş ruh bilim öğretileri, çocukta uyumsuzluğa neden olan davranışların kökeninde saldırganlığın bulunduğu görüşünde birleşmişlerdir. Kavgacılık, huysuzluk, işkence etme ve tahrik edici davranış. Bu bölüm sık sık kavga etme, güçlük yaratma gibi çocuğun diğer insanlara karşı tavır alışındaki davranışları içine alır. Kavgacılık aynı zamanda nörotik kişilik yapısından doğan bir belirtidir. Ancak burada daha çok gizli, kasıtlı ya da karmaşık yanları olan kavgacılık kastedilmektedir. Suçlu çocukların bazılarında görülen işkence etmek, tahrik edici davranış ya da sadistlik davranış belirtileri, nörotik çocuklarda rastlanan marazi endişe hali ya da saldırganlık davranışlarından farklıdır. Araştırmamızda suçlu davranışın karakteristikleri olan evden kaçma, okuldan kaçma ve küçük yaşlarda edinilen başkalarına ait olan şeyleri çalma alışkanlıkları arasında ilişkiler aranmış, özellikle şahsa ilişkin ve cinsel suçlu gruplarında yüksek düzeyde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Yine her üç suçlu davranış karakteristiğiyle anne babanın dayakla cezalandırması ve anne babadan ayrı etkenleri arasında farklı suçlu gruplarında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Aynı anlamlı ilişki okuldan kaçma suçlu davranış karakteristiğiyle ailede suçlu kimsenin bulunması etkeni arasında da bulunmuştur. Normalden sapan davranış. Hiç kimse tümüyle davranış normlarından yoksun değildir. Ancak suçluların bazı durumlarda şaşkınlık ve karışıklık, confusion haline girdikleri söylenebilir. Onlar doğru ve yanlış kavramları kesinlikle saptayamazlar. Anomi sözcüğü toplumda görece anlamda bir kuralsızlık ifade eder. Yunanca'da anominin sözlük anlamı kanun tanımamaktır. Durkheim, anomiyi kuralsızlık, kurala uymama belirtisi olarak kavramlaştırırken şu görüşü savunur. Her suçluluk türü toplumsal ilişki ve denetimin farklı derecelerini yansıtır. Bernard Lander, suçlulukla ilgili yaygın çalışmasında anomi koşulunun suçlulukta önemli bir etken olduğunu ileri sürmüştür. Çalışmada ele alınan önemli sorunlardan biri de suçluluğun zenci ve beyazlar arasındaki yayılış farkıdır. Araştırma sonucu zenci çocuklarda beyaz çocuklara oranla daha fazla suçluluğa rastlandığını, ancak bunun doğuştan değil bir takım toplumsal düzensizlik ve anomi faktörlerine bağlı olarak oluşturduğunu ortaya koymuştur. Lander, ekonomik ve anomik olmak üzere iki ana grupta toplanabilen bu etkenlerden anominin suçluluk alanında ekonomik faktörlere oranla daha etkili olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte anominin şiddetle hüküm sürdüğü çevrelerin ekonomik bakımdan yoksul olduğunu belirlemiştir. Özellikle hukukun kapsadığı vakaların çokluğu nedeniyle uygulama organları için önemli olan normalden sapan davranışları şu gruplarda toplayabiliriz. Alkolizm, özellikle sarhoşluğun suçla görülen ilişkisi. Uyuşturucu madde alışkanlığı ve narkotik kuralların bozulması. Cinsel sapmalar ve fuhuş. Serserilik, kumar oynama. Bunların dışında suçluluğun profesyonel bir meslek olarak görüldüğü durumları, profesyonel katiller, örgütlü suçlar, beyaz zehir kaçakçılığı ve diğer bilinen suç faaliyetleri, kriminoloji kitapları kişilik bozukluğuyla karakterize edilen tipik normalden sapmış davranış bozukluğu türleri olarak tanımlar. Bu tür normalden sapmalar anomi faktörüyle koşullanmamışlardır. Söz konusu kişiler kendi davranışlarının toplum kurallarıyla geleneklere ters düştüğünü bilirler ve sorunlarından haberdardırlar. Alkol ve uyuşturucu madde alışkanlığı. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nce yapılan ankette toplam 1000 mükerrer suçludan 597 kişinin çeşitli içki kullandığı, 403 kişinin hiç içki kullanmadığı saptanmıştır. Baş sırayı alkolün aldığı tabloda 43 suçlunun esrar, 27 suçlunun da eroin kullandığı belirlenmiştir. Öte yandan suç işlerken sarhoş olma hali 315 suçluyla baş sırayı almaktadır. Anne, baba, kardeş ve diğer aile üyelerinin alkol kullanmaları çocukların davranış yapılarında önemli derecede etkili bir faktördür. Suçluluk vakalarında anne-baba arasındaki alkol kullanımının yaygın olduğu dikkati çeker. Glock'lar 500 suçlu grubunda çocukların %23'ünün annesinin alkolik olduğunu, suçlu olmayanlarda ise yalnızca %7 oranında alkolik anneye rastlandığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar aynı zamanda suçlu çocuk ailesinin soyundaki alkol alışkanlığının yaygınlık oranını arayarak, bunun suçlu olanların baba ailesinde %37, anne ailesinde ise %46 olduğunu, suçsuz çocukların baba ailesinde %31.4 ve anne ailesinde %35.4 olduğunu saptamışlardır. Evdeki aşırı alkol alışkanlığının birçok olumsuz etkisi dikkatimizi çeker. Bunlardan en önemlisi, çocuğun öğrenilen bir davranış bozukluğu olarak alkol alışkanlığını kazanma tehlikesidir. Öte yandan ailedeki aşırı alkol alışkanlığı, çocuğun davranış yapısına doğrudan ya da dolaylı etkilerde bulunur. Ailenin iç yapısını, statüsünü etkiler ve çatışmalara neden olur. Bütün bunlar da çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkiler. Araştırmamızda aile ve arkadaş çevresinde görülen alkol alışkanlığı konusundaki bulgularımız da şöyle. Deney grubunun tamamının %41'inin ailesinde alkolik bireye rastlanmış, suçlu alt gruplarından en yüksek oranın mala ilişkin suçlu grubuna ait olduğu bulunmuştur, %57.9. Bu grubu %40.6 ile cinsel suçlular ve %33.9 ile şahsa ilişkin suçlular izlemektedir. Deney grubunun tümü dikkate alındığında %45.8'inin arkadaş çevresinde alkolüye rastlanmış, en yüksek oranın yine alt gruplardan mala ilişkin suçlulara ait olduğu belirlenmiştir, %73.7. Diğer gruplardaki oranlarsa, cinsel suçlularda %40.6, şahsa ilişkin suçlularda %39 olarak bulunmuştur. Suçlu deneyin alkol alışkanlığı arandığında tüm suçluların %37.3'ünde bu tür bir alışkanlığa rastlanmış, en yüksek oranın deney alt gruplarından mala ilişkin suçlu grubunda olduğu görülmüştür, %65.7. Öteki suçlu gruplarından şahsa ilişkin suçlu grubunda %37.6, cinsel suçlu grubunda %26 oranında alkol alışkanlığına rastlanmıştır. Sonuç olarak alkol alışkanlığı konusunda gerek kendileri açısından olsun, gerekse aile ve arkadaş çevresi açısından olsun en yüksek oranlara mala ilişkin suçlu grubunda rastlanmıştır. Cinsel suçlu grubu deneklerinin aile ve arkadaş çevrelerinde görülen alkol alışkanlığı oranının şahsa ilişkin suçlulara göre yüksek olmasına karşılık, bu grup deneklerinin kendilerinde daha az alkol alışkanlığı rastlanmıştır. Gazete ve dergiler, gençler tarafından çeşitli şekillerde kullanılmakta olan uyuşturucu madde alışkanlığına dikkati çekmektedirler. Uyuşturucu madde alışkanlığının fizyolojik, psikolojik ve sosyal yanları vardır. Reckless'a göre uyuşturucu madde alışkanlığına başlıca neden aşağıdaki etkenlerden biri olabilir. Önceden hazırlıklı oluş, doğal eğilim, zihinsel yetersizlik ve gerilik, bedensel hastalıklar, toplumsal koşullar. Reckless, uyuşturucu madde alışkanlığının açıklamasının kolay olamayacağına, temeline inildiğinde davranışın daha karmaşık olduğuna dikkati çekmiştir. Cinsel davranış ve sapmalar. Tarih boyunca cinsel davranış, çeşitli toplumsal değerler için daima bir kaynak oluşturmuş ve bu konuda bazı toplumlarda tabulara, diğerlerinde ise sosyal kontrole rastlanmıştır. Suçlulukla ilgili çalışmalara tek başına cinsel sapmalar üzerindeki çalışmalardan çok yer verilmiştir. Sosyolog, psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanları cinsel sorunlara ya da cinselliğin toplumdaki etkisine ilgi duymuşlardır. Kinsey raporu olarak bilinen erkeklerdeki cinsel davranış konulu çalışma, araştırma yöntemi ve bulguları açısından çok fazla eleştiriye uğramasına karşın son zamanların en dikkate değer araştırmalarından biridir. Bu araştırmada 12 bin kişi alınmış ve bunlardan 5300'ü temel tablolara geçirilmiştir. Çalışma, cinsel davranışa etkili olan evlilik durumu, sosyal ve ekonomik düzeyler, değişmez ölçüler, örf, adet ve dini inanış gibi etkiler üzerinde durmaktadır. Cinsel davranışın esasları olarak da mastürbasyon, heteroseksüel davranış, evlilik öncesi cinsel ilişki, evlilikte cinsel ilişki, evlilik dışı cinsel ilişki, homoseksüel yapı, hayvanlarla kurulan cinsel ilişki, bestiyoseksüellik ve diğer bazı cinsel davranış sonuçları elde olunmuştur. Evlilik öncesi cinsel ilişki, gencin başlıca sorunlarından biri olarak dikkatimizi çeker. Diğer cinsel davranış biçimleri de ciddi sorunların nedeni olabilir ve cinsel suçlarla yakından ilişkilidir. Suçlular arasında çok sayıda cinsi sapık vakaya rastlanmıştır. Daha çok çocuğun kendi cinsindeki anne ya da babasıyla kurduğu aşırı bağ, gelişme dönemindeki çocuğun homoseksüel bir insanla beraberliği, onun heteroseksüel açıdan olgunlaşmasına engel olabilir. Bazı eşcinseller saldırgan olabilirler ve diğer homoseksüelleri arama çabasına girebilirler. Homoseksüel alışkanlıklar normal evliliğe engel olurlar. Cinsel suç, gençlik suçluluğunda çok rastlanan bir olay olarak görülürse de, alışkanlık halinde yerleşmiş aşırı vakalara çok az rastlanır. Suçluların kaçının seks suçu işlediği tam olarak bilinememektedir. Hatta bu konuda suçluyla kurbanları ayırmak güçtür. 1958'de İngiltere'de çocuk mahkemesinde seçilmiş örnek suçlulardan sadece %3'ünün suçunun cinsel suç olduğu belirlenmişti. Yine kız suçlulardan %10'unun cinsel suçtan dolayı yakalandıkları görülmüştür. Ancak bunlar hukuk kurumlarınca saptanan toplam cinsel suçun bir parçasıdır. Cinsel suçları ayrıntılarıyla belirlemek güçtür. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nce hazırlanan ankette, suçluların suç işlemedeki genel etkenlerini gösteren tabloya baktığımızda, başta gelen para ihtiyacından sonra kadının ikinci, 1000 suçluda 107 kişi, şehvet hissinin de 4. sırayı aldığı görülür. Anne ve babamı küçük yaşta yitirdim. Benden epeyce büyük olan iki ablam yetiştirdi beni. Ablalarım hiç evlenmedikleri ve çocuk sahibi olmadıklarından bana bir kız çocuğuymuşum gibi davranıyorlardı. Yaşamımın her evresinde bana kız çocuğu muamelesi yapıldı. Kişiliğimi geliştirecek, cinsel kimliğimi belirleyecek hiçbir modele sahip değildim. Bu arayış içinde günlerim çeşitli duygusal çatışmalar içinde geçiyordu. Ablalarım dışında en sık gördüğüm kadın, üst katımızdaki komşumuz, iki çocuklu genç bir hanımdı. Sık sık evimize girip çıkan bu hanım, benim iç çatışmalarımın kurbanı olmuştur. Askerden henüz döndüğüm bir gündü. Ada vapurunda ön tarafta oturan bir hanımı ona benzettim. Birden heyecanlanmıştım, kızardım, titredim ve bir süre onu izledim. Vapurdan inince onun olmadığını anladım. Koşar adımlarla eve gidip kapısını çaldım. Ablalarımdan birinin hasta olduğunu bahane ederek onu bize çağırdım. Evde kimse yoktu. Cinsel kimliğimi kanıtlamanın tam zamanıydı. Kendisiyle cinsel ilişkide bulunmaya çalıştım. Başarılı olamayınca mutfaktaki ekmek bıçağıyla onu öldürdüm. Bugün hala resmini cebimde taşıdığım bu kurbanıma yaptığım aslında kendimi bir erkek olarak kanıtlama isteğinden başka bir şey değildi. Toplumda, özellikle bizim toplumumuzda yetişkin kişiler arasında rastladığımız birçok huzursuzluk ve ruhsal bozukluğun temelinde cinsel bilgilerden yoksunluk yatmakta olduğu bir gerçektir. Bu bilgileri zamanında ve gerektiği biçimde alan kişiler, en güçlü doğal gereksinmelerinden birini de yeterince doyurabildiklerinde, ruhsal yaşamlarında önemli ve olumlu bir aşama yapabilirler. Bu nedenle bugün yetişkin kişilerinde cinsel eğitimlerinin gerekliliği tartışma götürmez. Yetişkinin cinsel eğitimi ise gençliğe hazırlık döneminde yapıldığında iyi sonuç verecektir. Ergenlik sonu ya da ilk gençlik dönemlerinde artık gençlerin cinsellik konularındaki ayrıntıları da gerektiği açıklıkla ve gerçek düzeyde öğrenmeleri, cinsellikle toplumsal yaşam gereklilikleri arasındaki dengeyi kurabilmeyi ve bu yaşam içinde kendi huzurları için önemli olan yöntem ve önlemleri yeterince öğrenmeleri, onların bu konuda bilgili, rahat ve kendine güvenir bir gelişme göstermelerine yol açacaktır. Cinsel eğitim. Çocuğa ne yanıt verelim? Birçok canlıda üreme faaliyeti evren kurulduğundan beri doğal olarak sürmekteyken, insanda cinsel davranışlar toplumsal kural ve değerlere göre değişebilir. Temel fizyolojik bir gereksinme olan cinsel dürtü, toplumumuzda çeşitli yasaklamalar ve ayıplamalarla bastırılmıştır. Daha sorgu döneminden başlayarak, 3-4 yaşlarındaki çocuğun kız erkek farkını anlayarak cinsel konulara ilgi duyduğu görülür. Ancak büyük bir çoğunlukla verilen olumsuz ve yanlış yanıt ya da sert tutum bu konunun bir sorun haline dönüşmesine neden olur. Genellikle anne ve babalar, ben nasıl dünyaya geldim, bebek nasıl olur gibi sorulara, seni leylek getirdi ya da çarşıdan aldık gibi yanlış yanıtlar verirler. Burada yapılan iki önemli hatadan ilki, çocuğun aynı sorusunun yanıtını arkadaş, kitap ve bunun gibi başka kaynaklardan sağlıksız bir biçimde öğrenmesine yol açmak, ikincisi ise anne ve babaya olan güvenin yitirilmesidir. Bu güvenin yitirilmesi çocuk tarafından genelleştirilebilir ve sorulan her sorunun yanlış yanıtlanabileceği şeklinde bir endişeye neden olabilir. Cinsel konuda çocuğun ilk sorusu kız erkek farkına ilişkindir. Yine annenin gebeliği ve kardeşin doğumu çocuğun ilgisini çeken önemli olaylardır. Bu durumda çocuğun yaşına uygun bir biçimde kısa, özlü ama doğru yanıt vermek gerekir.